Evet, Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Sesli Dergi'de Elif Elif dergisinden yazılar paylaşacağız. Elif Elif'in 28. sayısından aktaracağız ve ilk olarak da bir mülakatı paylaşalım sizinle. Evet, mülakat Profesör Doktor Kemal Sayar'la yapılan bir mülakatı aktaracağız. Mülakatı Mustafa Furkan gerçekleştirmiş. Babalarının araba markasıyla övünen çocuklar ebeveynlerinin aynasıdır deniliyor bu mülakatın başlığında. Hormonlu çocuk tabirinizle başlayalım isterseniz. Nedir hormonlu çocuk? Hayatlarımızın çocuklarımız üzerindeki gölgesi nasıldır? Hormonlu çocuk çağımızın bir ürünüdür. Ebeveynler olarak ne yazık ki kendi ellerimizle oluşturduğumuz ve ancak bir gün onlara müdahale etmekte çok geç kaldığımızda yaptıklarımızın asıl etkilerini görebildiğimiz çocuklarımız. Biz büyükler sadece kendi dünyamızı tüket emri etrafında döndürmekte kalmıyoruz. Daha çok tüketmek, hiyerarşik olarak daha yukarıda ve diğerlerinden üstün olma adına çocuklarımızı da bir savaşın içine sürükleyebiliyoruz. Kendi uzantımız olarak gördüğümüz çocuklarımızı öteki çocuklardan daha önde hep kazanan ama hep kazanan, hep başaran olarak görmek açlığıyla yetiştirebiliyoruz. Hormonlu çocuk bence bu çağın tüketim kültürünün ve düşen düşmeyi hak etmiştir diyen sosyal Darwinizmin ürünü. Çocuklarımızla ilişki kurmak, merhamet hissetmek, eşitlik, adaletle paylaşmak adına o kadar az şey verebiliyoruz ki bazen onlara salık verdiğimiz yegane tavsiye ne yaparsan yap kazan, hiçbir şey kazanmandan daha önemli değil olabiliyor. Neticede ise vicdani ve ahlaki gelişimi tamamlanamamış, dereceler, sertifikalar ve diplomalar arasında büyümüş, ancak bir insanın gözlerine sevgi ve merhametle bakmayı belki de pek az öğrenmiş çocuklar çıkabiliyor. Maalesef bu çocukların birçoğu ilerleyen yıllarda kronik mutsuzluk, öfke, ilişkisel sorunlar ve hayata dair anlam eksikliği nedeniyle önemli psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Kısacası patolojik bir şekilde narsistlik ihtiyaçlarını şişirdiğimiz çocuklar, hormonlu çocuklar. Hep övdüğümüz, hep kendisi için istemeyi öğrettiğimiz ama gerçeklerle karşılaşınca en güzel ve en akıllının kendileri olmadığını acıyla fark eden çocuklar. Oysa insanın kumaşının iyi olduğuna inanarak başka bir ölçüyle çok naif, nice güzellikleri yaşayabilen ve yaşatabilen yetişkinler olabilirlerdi. Çocuk yetiştirmede merhametin önemi nedir? Merhamet duygusunu nasıl kazandırabiliriz çocuklarımıza? Merhamet, çocuğun doğduğu ilk andan itibaren başlar. Hatta belki daha da erken, annenin karnında başlar. Çocuğunun sağlıklı büyümesi için ona zarar verecek alışkanlık ve maddelerden uzak durabilen bir anne, evde annenin stres altına girmesini engelleyecek huzurlu bir ortam oluşturabilen bir baba, anne karnındaki bebeğin merhamet içinde büyümesini temin etmiş olur. Bugünkü bilimsel verilerle anne karnındaki bebeğin dış ortama duyarlı olduğunu biliyoruz. Dış ortamın huzurlu ve besleyici olması, merhametin ilk harcının doğru atıldığı anlamına gelir. Disiplin, anne babaya duyulan saygı ve sevgiden kaynaklanır. Cezalandırılmak korkusundan değil. Dünyada çocuk yetiştirmenin de ideolojileri var. Çocuklarımızı otoriter bir biçimde mi yetiştireceğiz, yoksa müsamahakar mı davranacağız? Onlara karşı katı bir anne babalık mı yapacağız, yoksa besleyici bir anne babalık mı? Bu yöntem ve düşünme biçimleri daha sonra çocuklarımızın ahlak anlayışının temellerini oluşturacaktır. Besleyici anne babalar daha demokratik bir aile hayatını benimser, çocuklarıyla açık bir iletişime girer ve onların kendilerini ifade etmelerini destekler. Disiplin, anne babaya duyulan saygı ve sevgiden kaynaklanır. Cezalandırılma korkusundan değil. Bu çocukların ahlaki ve politik mefhumları da beslenme ve empatiye dayanır. Öte yandan katı anne babalar çocuklarını sevmiyor değildir. Sadece onların bilinçaltında hayatın zor ve dünyanın sert bir yer olduğu ve çocukların hayatın zorluklarına baştan hazırlanmaları gerektiği düşüncesi vardır. Çocukların fazla sevgiyle şımartılmaması gerektiğine inanılır. Onlara verilen cezaların da onların iyiliği için olduğuna inanılır. Bu tarz bir anne babalık ileriki hayatlarında içinde yer alacakları güç mücadelesinde onların hayatta kalmasını sağlayacak ve bir karakter geliştirmelerine imkan verecektir. Katı ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarını her zaman karşılamak zorunda hissetmezler. Çocuk ve ebeveyn arasındaki savaş bir irade savaşıdır ve ebeveyn çocuğa nasıl davranılacağını öğretmek zorundadır. Anne babalar bebeklerinin saatlerce ağlamasına razı olur, onlara belirlenen saatler dışında süt vermez, onları kucakta şımartmazlar. Böylece erişkin gibi gece boyunca uyumaları sağlanır. Katı ebeveynin derdi ayakları üzerinde durabilecek çocuk yetiştirmektir. Bunun için de eğer çocuklarını iyi davranış yönünde teşvik etmez ve cesaretlendirmezseler, onların yanlış davranacaklarını düşünürler. Ahlak adeta insanlara sonradan yapıştırılan bir yara bandı gibi algılanır. Özü itibarıyla katı ebeveynlik, korkunun ürettiği ve sadece korkuya sadık kalan bir ahlak anlayışı üretir. Karşılıklı güven ve doğruluğa dayanan bir ilişki gelişmediği için çocuk anne ve babasının bakış açısını anlamakta zorlanır. Hatta başka insanlara kendiliğinden bir ilgi duyması da çok zor olur. Ötekilere empati eksenli bir cevap olmadığında ahlak içeriden gelmek yerine sadece dışarıdan telkin edilebilir hale gelmektedir. Katı ebeveynlik bugün çocuk gelişimiyle ilgili kazandığımız çok önemli içgörüleri ıskalıyor. İnsan bağ arayan bir varlık ve eğer sıcak ve cevap veren bir ebeveynlik yoksa çocuğun duygusal ihtiyaçları karşılanmayacak ve çocuk tatmin için başka kaynaklara yönelecektir. Anne baba buyruğuyla büyüyen çocuklar ileriki hayatlarında da kendilerine emredileni yapmaya eğilimli olabileceklerdir. Hayatın çok daha zor olduğu dönemler için katı ebeveynlik anlamlı olabilir. Çok çalışmadığınız durumlarda aç kalabileceğiniz korkusu, anne ve babaların kendi değerlerini sıkı sıkıya sonraki nesillere aktarma arzularında etkili olmuş olabilir. Hocam, günümüz toplumunda maddecilik tırmanıyor. Bu çocuklar için de doğru mu? Bugün bazı okullarda ufacık çocukların birbirleriyle marka yarıştırdıklarını duyuyorum. Babalarının araba markasıyla veya evlerinin büyüklüğüyle övünen çocuklar aslında bir bakıma ebeveynlerinin aynasıdır. Bir genç kız bana gittiği lisede kimsenin özgün bir çanta markası olan X markasını fark etmediğini ve bu kadar önemli bir markadan habersiz öğrencilerle bir arada okumak istemediğini söylemişti. Bu örnekler kolaylıkla çoğaltılabilir. Maddeci değerler, çevresel şartlar bize güvenlik sağlayamadığında artışa geçer. Adeta emniyet hissimizi daha çok şeye sahip olmakla sağlamak isteriz. Duygusal emniyetsizlik maddeciliği kışkırtır. Ümit, maddi kazanımların içimizi yatıştırması ve bizi bu tekinsizlik halinden çekip çıkarmasıdır. Maddeci bireyler onaylanma ümidi veya onaylanmama korkusuyla hareket eder, uzun sürecek bir huzur duygusu yerine saplantılı alışverişe yönelerek içsel baskı ve endişelerini bir anlığına söndürmek isterler. Maddeci değerler çok daha çetin, çok daha az besleyici ve çok daha emniyetsiz bir çocukluk geçirmiş kişilerde en yüksektir. Otoriter ebeveynlik, çocuğun etkinliklerine katılmak ve onu anlamaya çalışmak yerine anne baba tahakkümü kurmaya ve çocuğu buna boyun eğdirmeye dönük bir ebeveynliktir. Bebeğin sabit bir rutin içinde eğitilebileceği düşüncesi ilk elde cazip görünse bile gerçekle uyumlu değildir. Bebek ağladığında bir cevap alamazsa ona cevap verebilecek bir erişkinden bedensel bir rahatlama elde edemeyeceğini anlar. Yetişinden ümidini keser ve rahat ihtiyacı karşılanmaksızın uykuya gider. Böyle büyütülen çocuklar duygularının ihmal edilebileceği ve hatta duygularının ebeveynlerinin istekleri yanında hiç de önemli olmadığı bilgisiyle büyürler. Oysa duygusal stratejiler eğer bize yarar sunmak istiyorsalar değişen dünyaya uyum sağlamalıdır. Biz anne ve babalarımızın dünyasında yaşamıyoruz. Çocuklarımız da bizim çocukluğumuzun dünyasında yaşamıyor. Bugün gelişimsel ruh bilim bize bebeklerin hayatın ilk dönemlerinde anne ile temasının ne kadar önemli olduğunu söylüyor. 20. yüzyılda bebeğin hemen anneden ayrılarak ayrı yatakta yatırılmasını öngören batılı bebek yetiştirme yöntemi maddeci bir tutumu çoğaltıyor. Bu tuhaf uygulama bebeklere şunu söylemiş oluyor. Rahat ve dostluk için asla insanlara güvenme. Nesnelere yönel, battaniyene, biberonuna, sevdiğin başka nesnelere. Er veya geç gelişmekte olan çocuk, nesnelerin ebeveynlerden daha güvenilebilir olduğunu öğreniyor. Rahatlık istediğinde seni terk etmeyen şeyler. Onlara sarılabilir, tutunabilirsin. Onlar sana emniyet, bir anlam ve kimlik duygusu verir. Şeylere bağlanma ve daha fazla şey edinme bugün o kadar güçlü bir hale gelmiştir ki, bütün diğer değerleri arkada bırakmıştır. 2000'li yıllardan itibaren ailelerin çocukların maddeci heveslerine gerçekçi ve keskin sınırlar çizemediklerini fark ediyoruz. Anne ve babalar çocuklarının her maddi talebini karşılamak zorunda hissediyor kendilerini. Adeta reklamcıların fantezi dünyasında yaşar gibi çocuklarının her talebini yerine getiriyorlar. Her iki ebeveynin de işte uzun saatler geçirdiği eve çocuklar için bir şey yapamıyor olmanın suçluluk duygusuyla döndüğü ailelerde evet demek hayır demekten daha kolay. Böylece aşırı kontrol bir kontrolsüzlüğe hatta ihmale dönüşüyor. Aslında her ikisi de aynı şey. Katı ebeveynlik de ihmalkar ebeveynlik de çocuğu aynı şeye hizmet ediyor. Çocuğu anne ve babanın ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye fakat her iki tutumda bir çocuğun gelişmek ve iyi bir şekilde olgunlaşmak için neye ihtiyaç duyduğu üzerinde durmuyor. Günümüzde ekonomik olarak kendine yeter insan modeli bebekliğe taşınmakta ve bebekten duygusal olarak kendine yeter olması beklenmektedir. Müreffeh batı toplumlarında performans yönelimli değerler çocuk bakımının ana eksenini oluşturabilmekte ve çocuktan adeta çabuk büyümesi ve bakım vericilerine fazla dert olmaması istenmektedir. Bu durum çocukları duygusal olarak yoksul ve hasarlı bırakabilmektedir. Daha otoriter ebeveynlerin ihmal edilmiş, ağlamaya bırakılmış veya aktif olarak cezalandırılmış bebek ve çocukları otoriter kişilere uyum sağlamayı, kendilerinden isteneni yapmayı öğrenirler ama başkalarına empati yapmayı bilemeyebilirler. Eğer ebeveynler yüreklendirmezse kendi hakkında farkındalığı ve empatiyi destekleyen zihinsel süreçler çok daha yavaş gelişecektir. Teknoloji çağının çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedecek olursak, anne babalarla çocuk arasında yıkılan bir köprü var adeta. Ebeveynler daha çok para kazanma, çocuğuna daha iyi yaşam şartları sunma kaygısıyla daha çok çalışıyor. Anne evden çıkıyor, çocuklar kreşte ya da bakıcıda, akşam saatlerinde yorulan anne babanın dinlenme saatlerinde çocuk televizyon, internet, tablet başında vesaire. Daha iyi yaşama kaygısı çocuklarımızla iletişimimizi ve bağımızı nasıl etkiliyor? Böylelikle çocuklarımıza gerçekten daha iyi bir yaşam sunabiliyor muyuz? Daha iyi kavramı ile ilgili kafamızın karışık olduğunu düşünüyorum. Daha iyi ne demek? İyiyi tanımlarken aslında az evvelki sorudaki ebeveynlerin bakış açısıyla düşünebiliyoruz. Bir şeyin iyi olması için postmodern kültürde daha az ulaşılabilir ve daha pahalı olması yeterli oluyor. Daha iyi yaşamak düsturu o zaman daha çok ulaşabilir, daha pahalıyı alabilir ve dolayısıyla daha üstün olan olmakla ilişkilendiriliyor. Çok üzücü fakat gerçek. Bilinç dışımızda artık son derece varlığı hissedilir ve hatta gün içinde aklımız başımızda düşünebildiğimiz dakikalarda dahi kanıksadığımız, fazlasıyla normalleştirdiğimiz bir durum, bir yara. İşte yine çocuğu yetiştiren ebeveynin, kültürün ve toplumun gerçeklik algısının kırıldığını düşündüğüm bir nokta aslında bu durum. Kısacası daha iyi kalıbıyla etiketlediğimiz aslında ve ne yazık ki daha üstün olmak gayreti. Benim bir yetişkin olarak daha üstün olmak çabam beni doyurmadığında kendimi çocuğum üzerinden ötekinin çocuğuyla kıyaslayarak daha üstün olabilirim. Durum böyle olunca altta yatan çarpık ihtiyaç su yüzüne bu şekilde çıkınca çocuklarımızı gün işlerinde nefes alamayacakları kadar yoğun aktiviteler içine gömüyoruz. Her şeyi hemen ve herkesten iyi öğrenmelerini, 10 parmaklarında 10 marifet çocuklar haline gelmelerini hedefliyoruz. Ancak bu hedeflerin içine belki de fazlasıyla akademik başarıları, sınav sonuçlarını koyuyoruz. Davranışın bizim istediğimiz şekilde çocuk tarafından yerine getirilmesi öncelik oluyor. Sürece ve iş dinamiklere çocuğun duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimine aldırmadan sıklıkla sonuca bakabiliyoruz. Ben üstüne basa basa şunu söylemek istiyorum. Bu daha iyi bir yaşam kaygısından ileri gelmiyor. Daha adil, daha merhametli, daha diğergam, daha duygu bütünlüğü ve gelişimi amaçlanan bir hayattan felsefesini almıyor. Oysa bir çocuğun ihtiyacı olan bunun tam tersi. Çocukların duygularını anlamak, yansıtmak, iyi ilişkiler kurmak, birliktelik ve aidiyet hissetmek ve bu toplumda güvende olmak ihtiyaçları var. Biz bunları es geçiyoruz ve onlara şunu söylüyoruz. Senin ne yapmak istediğin ve neye ihtiyaç duyduğun önemli değil. Sen benim sana uygun gördüğüm şeyleri öğren ve beni yaşıtlarının ebeveynlerinden üstün kıl. Asıl merhametsizlik, bence bir yetişkin ve daha da önemlisi ebeveyn olarak bunu diyebilmemizde yatıyor. Bakıcılar ve kreşler çıktı çıkalı, kayınvalidelere, anneannelere talep azaldı. Eskilerin yöntemleri küçük görülüyor. Annelerimiz bizleri pedagoglara danışmadan, internetteki bloglara bakmadan, bizi bakıcıya bırakmadan büyüttü de yanlış mı yaptı? Bu geleneğin kaybedilmesinin geniş aileler, nine, dede faktörü vesaire hayatımıza etkisi nedir? Pedagojik bilginin uzmanlardan alınması ve çocuğun gelişiminin aile tarafından bu şekilde desteklenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Deminden beri konuştuğumuz hormonlu çocuk meselesine bakarsak, burada ailelerin konunun uzmanlarına danışmadan kendi narsistik ihtiyaçlarına göre ve son derece hırslı olduğunu düşündüğüm bir şekilde adım attığı kesin. Ancak hikayenin daha önemli kısmına henüz gelmedik. Psikoloji alanında sevdiğim çok önemli bir söz var. En kötü anne, en iyi terapisten daha iyidir diye. Bu sözü seviyorum çünkü bize varlığını reddedemeyeceğimiz çok önemli bir gerçekliği her zaman hatırlatıyor. Bizler ne muhteşem akademik ve eğitim programlarımızda ne de o büyük kitaplardaki pedagojik bilgilerle biz olabiliyoruz. İnsan, insanla insan olur. Hepimiz bu dünyada yankı ararız. Bizi var eden yegane beşeri güç bağlar. Uzmanlara sormak ve çocuk yetiştirme felsefemizi tekrar gözden geçirmek elbette işe yarayacaktır. Ancak bu felsefeyi verebileceğimiz bir ilişki olmadan kuru pedagojik felsefenin hiçbir anlamı olmayacaktır. O zaman aslında yetişkinlerde de olduğu gibi çocukta da en önemli gücün onu sevecek, ona aidiyet hissettirecek, ona güven duygusu verecek ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle geniş ailenin varlığı çocuğu çekirdek ailenin dahi besleyemeyeceği şekilde besleyecektir. Daha kolektivist kültürlerde çocukların geniş aile içinde teyzeler, dayılar, halalar, amcalar, büyük anne ve büyük babalarla, kuzenleriyle büyüdüğünü, bu durumun onların hayatlarında çok önemli gelişmelere sebep olduğunu biliyoruz artık. Bu konuda sayısız araştırma ve gözlem raporu var. Bizi biz yapan şeyin sevgi olduğunu biliyoruz. Sevgisiz bir dünyada hiçbir çocuk eğitim programı, aktivitesi, deneyimi işe yaramayacaktır. Oysaki çocuklarımıza kendi annelerimizden duyduğumuz basit bir masalı anlatarak, onlarla bildiğimiz basit oyunları oynayarak, onlarla birlikte dua ve ibadet ederek ve hatta sadece konuşup gülüşerek o kadar çok şey verebiliriz ki. Sevgi vermek yeterlidir. dünyaları satın alıp vermeseniz de olur. Aslına bakarsanız dünyaları vermenizin de bir anlamı olmayacak. Her şeyin bu kadar sanal olduğu, çocuğun internetteki oyunlar sayesinde bin bir türlü tehlikeyle tanıştığı, çizgi filmlerdeki kahramanların hiç ölmediği bir dünyada çocuklara ölüm ya da ahiret konularını nasıl anlatabiliriz? Ölüm ve ahiret çok incelikle ele alınması gereken konulardır. Her şeyden önce çocuklara hangi yaşa geldiklerinde bu konularla ilgili nasıl ve ne derece bilgi vermek gerekli olduğunu iyice analiz etmek gerekir. Bunun birçok nedeni vardır. Öncelikle çocuk belirli bilişsel gelişim evrelerinden geçer. Henüz 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa soyut kavramlardan bahsedemeyeceğinizi bahsetseniz de çocuğun anlamayacağını bilmeniz gerekir. Çocuk için bu dönem fiziksel olarak görülenin var olduğu dönemdir. Öyleyse tekrar bir uzmana danışarak ve belki de sadece fiziksel özellikleriyle ölümü anlatmak gerekebilir. Daha ilerleyen yaşlarda çocuk yavaş yavaş somut dünyanın dışında başka kavramların da olabileceğini fark etmeye başlar ve zihni daha manevi konuların paylaşımına açılır. Ancak halen bir metafor aracılığıyla konuşma yapmak gerekecektir. Bu belki de hepimizin ihtiyacı. Ben metaforları kullanmayı severim. Ne kadar büyürsek büyüyelim, bazen sadece kalbin anlayabileceği şeyleri konuşuyor olduğumuzda onu açmak için benzetmelere ve metaforlara dayanmak hepimiz isteriz neticede. Çocuklarımızın evin içinde manevi bir hava teneffüs etmesi çok önemli. Merhamet eksenli ailede para pul konuşulmaz, her insana değer verilir. Çocuk başkalarını düşünme erdemiyle büyür. Hep almayı değil vermeyi de düşünür, hatta bunu şiar edinir. Anne ve baba hayırsever kimlikleriyle çocuğa iyi bir rol model olur. Ölüm ancak 8 yaşından sonra daha rahat konuşabileceğimiz bir kavram. Anne ve baba çocuklarıyla mabetlere gitmeli, yoksul semtlere yolunu düşürmeli, kabir ziyaretleri yapmalıdır. Ben buna merhamet eğitimi diyorum. Çocuklara bu dünyanın geçiciliği ve erdemli bir hayatın üstünlüğü bir duygu olarak aktarılabilir. Merhamet ve adalet duygusu çocukluk çağında oluşur. Misafirlik, bayram ziyaretleri, komşuluk, mahalle kültürü, sıla-i rahim hayatlarımızdan giderek siliniyor. Şehir büyüdükçe hayat alanımız küçülüyor. Bugünün çocukları bu anlamda şanssız mı sizce? Bu çarkı nasıl tersine çevirebiliriz? Bireysel çabalar yeterli olabilir mi? Hayat alanlarımızın küçülmeye başladığı ne yazık ki doğru. Genişleyen şehirlerde daha çok insanla karşılaşıyor ancak çok daha azıyla ilişki yaşayabiliyoruz. Teknolojiyi hayatımıza daha çok katıyor, fiziksel olarak kilometreleri yok ediyor ve sanal bir ortamda ötekiyle buluşma şansını daha fazla elde ediyoruz. Sosyal hesaplarımız, cep telefonlarımız, kısa mesajlarımızla varlığımızın fiziksel sınırlarına resmen meydan okuyoruz. Ancak bununla birlikte pek de anlayamadığımız bir şekilde sosyal ve duygusal alanlarda geri çekilme yaşıyoruz. Ötekiyle daha fazla ilişki kurabilme imkanımız oldukça ters bir etkiyle daha da yalnızlaşıyoruz. Günümüz psikoloji araştırmacılarının ve düşünürlerinin anlamaya çalıştıkları en önemli meselelerden birisi de zaten bu durum. Bir çeşit kalabalık yalnızlık içindeyiz. Bizim çocukluğumuzdaki gibi değil bazı şeyler. Örneğin çocukların dışarıda güvenle oynayabilecekleri, sosyalleşebileceği, bedensel enerjisini atabileceği ortamlar ve fırsatlar giderek azaldı. Biz el birliğiyle bir şekilde bu fırsatları azalttık, yok ettik. Geniş aileler ufalanmaya başladı. İnsanlar artık kendi egemenlik alanlarında, kendi evlerinde izole şekilde vakit geçirmeyi ayrıcalık sayar oldu. Ben bu durumu daha tüketim sisteminin içine girmeye bağlıyorum. Günün erken saatlerinden itibaren yaşamak, yaşamını devam ettirebilmek için çalışmak zorunda kalan ve gecenin geç saatinde dinlenme fırsatını ancak bulabilen insanlar için yalnız kalabilmek elbette bir lüks haline gelecek. insanın insana anlam kattığı zamanlardan çıkıp, insanın insana külfet gibi geldiği, sorunsal ve ağır yalnızlığın hüküm sürdüğü zamanlara bu nedenle giriyoruz. Yaşamak zorunda kaldığımız ağır tempo, en doğal ihtiyacımız olan insani ilişkiyi yaşamamızı engelliyor. Bu nedenle günümüz yetişkinleri olarak bizler, çocuklarımıza da hayatta kalma endişesi ve en iyi olma sorumluluğu yükleme haksızlığını kendimizde buluyoruz. Çocuklarımıza onca günlük plan, ders yükü, eğitim programı arasında geniş aileye, komşulara, akranlara zaman ayırmanın gereksiz bir uğraş olduğunu öğretiyoruz. Çocuklarımızı usul usul değil telaşla büyütüyoruz. Ruhumuzu doyurmadan fiziksel ve egoist açıklarımızı doymayacağını bilerek de olsa doyurmak amacıyla yaşar hale geliyoruz. Elbette yapacak şeyler her zaman var. Bu düzeni tersine çevirmek, çocuklarımıza kendilerini yalnız hissetmedikleri, içinde ait olduklarını hissedebildikleri bir dünya vermek her zaman mümkün. Onlara varlığın, ilişkinin ötekine duyulan merhametin ve sevginin ön planda olduğunu anlatmak, bunu farklı şekillerde tekrar tekrar göstermek gerekiyor. İşe kendimizle başlamak gerektiğini de unutmamalıyız. Her çocuk dünyayı, kendi ailesiyle, ebeveynleriyle kurduğu ilişkiler yoluyla öğrenmeye başlar. Bu nedenle bu hayat içine nasıl var olunabileceğini çocuklarımıza bizzat göstermeliyiz. Benim çocuğum beni bir başkasının acısını şefkatle dinlerken görmezse bir başkasının acısına değer vermeyi nasıl öğrenebilir? Benim çocuğum benim ona şefkatli bir dikkat verdiğimi görmezse kime yarın dikkatini verebilir? Hepimiz çocuklarımızın ruhuna ayna olmak, onların kendilerini bizde seyretmelerini sağlamak zorundayız. İyi ebeveynler sayesinde çocukta sağlam bir ahlak duygusu oluşur. Anne baba çocuğun duygularını anlayabilir ve onunla duygularını konuşabilirse çocuk da ileride başkalarının duygularını anlar. Kendi yemeğini, açtığını bildiğim bir insanla paylaşmazsam kendi yemeğini paylaşabilmesi gerektiğini nasıl anlayabilir? Komşusu açken tok yatan bize değildir. Güzel ahlakını ona davranışlarımla örnek olmadan çocuğuma nasıl aktarabilirim? Daha iyi yaşamamız için çok paramız olmalı, sana bakıcı bakmalı, arkadaşın televizyon olmalı tarzında bir hayat sunuyoruz çocuklarımıza genellikle. Tablet alan babalar, akıllı cep telefonu alan anneler en iyi ebeveyn artık. Bu yaklaşım tarzları ister istemez çocuklarımıza paranın hayattaki en değerli şey olduğunu öğretmemiz anlamına gelmez mi? Hayatlarımız böyleyken çocuklarımızda nasıl bir para algısı oluşturabiliriz? Kesinlikle öğretir. En başından beri konuştuğumuz durumun farklı bir versiyonu bu. Bir yetişkin olarak benim bitmek bilmeyen ihtiyacım neyse onun varlığı ve doyurulması emri üzerine çocuğumu büyütüyor olabilirim. Seni seviyorum ve sana bu nedenle o pahalı aletleri alıyorum. Hayır, seni sevdiğim için o pahalı aletleri almıyorum aslında. Belki sana sevdiğimi nasıl vereceğimi henüz ben de bilmiyorum ve bu yolu kullanıyorum. Sana vakit ayırmadığım için suçluluk duyuyorum ve bunu kolay yoldan telafi etmeye bakıyorum. Belki ben de sevgi ve kalp dilini hiç öğrenemedim yahut bir yerlerde unuttum. Oysa ki asıl olan şey seninle yaşadığımız ilişkideki sevgi, şefkat ve güven. Bir çocuğa sevgiyi de, şefkati de, güven hissiyatını da parayla veremeyiz. Bu durum bir yetişkin için de geçerli elbette. Garip ama baktığımızda paradoksal bir olayla karşılaşıyoruz gibi. Soyut dünyayı, duyguları, kalbin hissettiği fakat gözün görmediği şeyleri bilemeyen, algılayamayan ve dillendiremeyenin çocuk olduğunu sanıyoruz. Oysa şu halde çocuğuna sevgisini para üzerinden göstermeye çalışan bir yetişkin olarak bu durumu tam da bizim yaşadığımızı fark ediyoruz. Varlığımız bir yerlerde kilitli kalmış gibi halen sadece gördüğümüz üzerinden yaşamı yaşamak ve öğretmeye çalışmak. Bunu ancak bir çocuk yaptığında anlamak mümkün. Eğer görülmeyenin yaşandığı ve paylaşıldığı bir boyuta halen bir yetişkin olarak geçemediysek önemli bir sorun var demektir. Çocuğa her şeyin zahmetsizce sunulması onu sadece şımartır. Çocuklar bazı şeyleri hak etmeli, alın terinin kutsiyetini idrak etmeli. Eskiden bu kadar hayatın merkezinde değildi çocuklar. Azalan çocuk sayısı, dolayısıyla torun sayısıyla çocukların aileler ve dede nineler tarafından daha çok şımartılması büyük bir sorun. Şımarık her istediğini daha çok elde edebilen bir nesil yetişmiyor mu sizce de? Her çocuk fark edilmek, değer görmek, sevilmek ve güvende hissetmek ister. Çocuklarımıza ayırdığımız zaman giderek azalıyorsa yahut onlarla geçirdiğimiz zamanda üşengeçliğimizden veya bilmediğimizden sevginin emekle verildiğini gösteremiyorsak geriye kaç seçenek kalacaktır? Biz çocuklarımızla maddiyat üzerinden ilişki kurmaya başladıkça çocuklarımız hiç doyurulmayacak ve daha da büyüyecek bir sevgi açlığıyla karşılaşacaktır. Oysa onların bir suçu yok. Bizimle var olmak, bizimle bir olmak, aidiyet hissetmek ve sevildiğini bilmek için onlara gösterdiğimiz tek yolu aşındırıyor olabilirler. Yani çocuk sadece her istediği hemen yapıldığı ve kendi ellerine sınırsız yetki bırakıldığı için şımarıkça tavır sergilemiyor olabilir. Asıl neden bize sadece bu pencereden bakabildiklerinde ulaşılabiliyor olmaları da olabilir. Bu açıdan baktığımızda dünyada şımarık çocuğun olmadığını, ancak sevgiye ve ilgiye aç çocuğun olduğunu, hatta bu açlıktan zaman zaman kıvrandığını ve hayatta kalmak için bizim ona gösterdiğimiz tek yolla kendi varlığını hep hatırlattığını görebiliriz. Bu şımarıklık yaftalamasının altında kendi ebeveynlik eksikliklerimizi görmek daha gerçekçi, adil ve insani olacaktır. Son zamanlarda özellikle internet ortamında popüler olan eğitimde Montessori, Waldorf yaklaşımları hakkında bilgi verir misiniz? Ülkemizde bu tarz eğitim veren okullar da mevcut. Bu sistemlerin kültürümüze uygunluğu söz konusu mudur? Bu sistemler ebeveynler için tercih sebebi olmalı mı? Her birinin kendi felsefi yaklaşımı olan farklı eğitim teknikleriyle çocukları eğitmeye çalışan erken çocukluk dönemi eğitim politikalarını neredeyse hepimiz biliyoruz. Montessori gibi bazıları gelişim açısından daha geriden başlayan çocukları desteklemeyi amaçlarken, Waldorf gibi diğer akımlar da çocuğu doğayla daha fazla birleştirmeyi hedeflemiştir. Burada dümeni başka bir tarafa çevirmek istiyorum, kendi alanıma. Okul öncesi eğitim felsefelerinin ve programlarının çeşitliliği bizlere güzel alternatifler sunuyor. Kendimize yakın olanı seçmek konusunda bizi rahat hissettiriyor. Psikoterapi için de yıllardır aynı şey geçerli ve tartışmalar sürüyor. Hangi ekolün gerçekten daha iyi olduğu, hangi felsefi akımın hangi felsefi akımı alt ettiğini konuşup duruyoruz. Bir bakıma tamamının çok da gerekli konuşmalar olmadığını düşünüyorum. Çünkü araştırmalar hangi psikoterapi tekniğini kullanırsanız kullanın, önemli olanın danışan ve terapist arasında kurulan samimi ve güvenli bağ olduğunu gösteriyor. Kısacası teknik ilişkiden sonra geliyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün bir mülakatı aktardık size. Elif Elif dergisinden Kemal Sayar'la yapılmış olan Babalarının Araba Markasıyla Övünen Çocuklar Ebeveynlerinin Aynasıdır başlıklı mülakatı paylaştık. Elif Elif dergisinin 28. sayısından aktardık bu paylaşımı. Profesör Doktor Kemal Sayar'la yapılan bir mülakattı bu, çocuk eğitimi üzerine. Evet, böylelikle bize ayrılan